Ayrım 13.
İşe kabul edilince dikkat etmeniz gerekenler. Bir mektup veya telefonla kabul edildiğinizi bildirdiler. Tebrikler. Şimdi yeni işinize dikkat etmeniz gereken noktalara bir bakalım. 1. Önce iş yerine ve patronunuza sadık olmalısınız. 2. Kazandığınız parayı hak etmelisiniz. Öğle paydos saatinden yarım saat önce tuvalete gidip saçınız başınızla uğraşarak çalışma saatinden çalmayın. Veya işe geç başlamayın. Tam tersini işe 5-10 dakika önce gelip gerekli hazırlıkları yapın. Mesai başladığında siz de çalışmaya hazır olun. Mesai sona erdi diye elinizdeki işi yarım bırakarak çıkıp gitmeyin. Sizi bir süre geç bıraksa da gerekiyorsa işinizi bitirip öyle çıkın. Bunlar küçük şeylerdir ama patronun gözünden kaçmayacak ve size ekstra kredi kazandıracaktır. 3. Yalan söylemeyin. Hep doğrucu olun. Ayrıca yalan söylemek sorunlar yaratacak, yalan bir başka yalanı düşünmenizi gerektirecek, sizi sıkıntıya sokacaktır. 4. Güler yüzlü ve uyumlu olun. Birlikte çalıştıklarınıza saygılı ve dostça bir tutum içine girin. İsimleri hatırlamaya çalışın. 5. İş arkadaşlarınıza özel sorular sormayın. Hele hele dedikodu hiç yapmayın. 6. Bürodaki malzemeyi kendi özel işleriniz için kullanmayın. 7. Telefonu sadece ve sadece iş görüşmeleri için kullanın. Ayrıca arkadaşlarınıza ve yakınlarınıza çok önemli olmadıkça sizi iş yerinizde aramamalarını tembihleyin. 8. Konuşma biçiminize dikkat edin. Argo sözcüklerle konuşmanın iş yerinde asla yeri yoktur. Çok samimi olduklarınızın veya yaştaşlarınızın dışındakilere sen diye hitap etmeyin. Daima siz diye konuşun. 9. Patronlarınız odaya girince ayağa kalkın. Onların sizin hem büyükleriniz hem de amiriniz olduğunu unutmayın. Diyelim kendi işinizde çalışmayı yeğliyorsunuz. Diyelim tam zaman çalışma size uygun değil. Dersleriniz var. Bu nedenle arada sırada çalışıp harçlığınızı çıkarmak istiyorsunuz sadece. O vakit size birkaç öneri. 1. Bahçe işleri, bitkileri sulamak, otları yolmak gibi. 2. Çocuk bakıcılığı. Tanıdıklarınızın veya apartmandakilerin çocuklarını beklemek. Onları parka götürmek veya derslerine yardım etmek. 3. Broşür, el ilanları veya anket kağıtları dağıtmak. 4. Yerel bir gazetede iş almak. 5. Yaşlılarla çalışmak, mektuplarını yazmak, gazete okumak, ufak tefek alışverişlerini yapmak. 6. Hayvanlara bakmak, köpek gezdirmek, komşular seyahate çıkmışlarsa onlar yokken kedinin yemeğini, kuşların yemini vermek, temizlik işlerini yapmak. 7. Onarım işlerinden anlıyorsanız bisiklet veya motosiklet tamir ve bakımı. 8. Arabayı yıkamak, komşuların veya apartmandakilerin. 9. Kek ve kurabiye pişirmek. Bazı çalışan anneler için beslenme günleri kabusa dönüşebiliyor. Böyle günlerde kek veya kurabiye pişirerek yardımcı olabilirsiniz. 10. Çocuk veya gençlerin partilerinde disk jokeylik veya fotoğrafçılık yapmak. 11. Çocuklara doğum günü partileri düzenleyebilir ve parti boyunca onlarla ilgilenip özellikle de küçüklere göz kulak olabilirsiniz. 12. Boyama işlerini üstlenebilirsiniz. İskemleler, hasır sepetler, parmaklıklar, bahçe kapısı veya köpeğin kulübesi gibi yerleri boyamak o kadar zor değil. 13. Ütü yapabilirsiniz. Eğer güzel ütü yapmasını biliyorsanız bu da yine çalışan anneler için can kurtaran olacaktır. 14. Ev bekleyebilirsiniz. Tatile veya kısa bir geziye çıkmış komşularınızın evini yoklayarak, çiçekleri sulayıp, hayvanları besleyerek, gazete ve mektuplarını biriktirerek yardımcı olabilirsiniz. 15. Komşularınızın veya apartmandakilerin vakitleri olmadığından yapamadıkları bazı işleri üstlenebilirsiniz. Faturaları yatırmak, temizleyiciden giysileri almak gibi. Gördüğünüz gibi yapabileceğiniz pek çok şey var. Ama önce bunu çevrenize duyurmalısınız. Neler yapabileceğinizi bir kağıda yazın. Bunu çoğaltın ve komşularınıza dağıtın. Telefonla da bildirebilirsiniz ama arayacaklarınızın sayısı çoksa astarı yüzünden pahalıya gelecektir. Ve bu işleri yaparken başarılı olabilmek için önce güvenilir olmalısınız. Yapacağım dediğiniz işi yapmalı, söz verdiğiniz saatte gerekli yerde bulunmalısınız. Güler yüzlü, sorumlu ve nazik olmalısınız. Ve üniversiteliler. Yaşasın, sınavlarda başarılı oldunuz. Artık eğitiminize istediğiniz bölümde devam edebileceksiniz. Onca yıllık çalışma, kurslar, dersler derken sonuca vardınız. Ne mutlu size. Arkadaşlarınızın kimi sizin gibi başarılı oldu, kimi olamadı. Başarılı olanları kutlayın, başarısızlara destek olun. Hele de onlar şu anda her zamankinden çok sizlerin desteğine gereksinimleri var. Yollar artık gerçekten ayrılıyor. Kimisi Ankara'ya, kimi İstanbul'a, kimi Bursa'ya, kimi Erzurum'a gidecek. Ayrılıyorsunuz diye üzülmeyin. Birbirinizin adresleri, telefon numaralarını alarak haberleşebilirsiniz. Ayrıca tatillerde herkes evine geleceğine göre nasıl olsa yine buluşacaksınız. Üstelik bu kez birbirinize anlatacak öyle çok şeyiniz olacak ki. Yeni bir okul, yeni dersler, yeni arkadaşlar ve öğretim görevlileri. Fazlasıyla hak etmiş olduğunuz yaz tatilinizin doya doya tadını çıkarın. Gezin, tozun, eğlenin ve temiz bir köşe bulursanız denize girin. Ders kitaplarının kapaklarına bile bakmayın. Sadece canınızın istediği kitapları okuyun. Ve sonunda yaz da bitti. Okul günleri yine başladı. Yalnız bu kez her şey farklı. Çoğunuz artık evden ayrılıyorsunuz. Bambaşka bir kentte kendi başınıza sürdüreceksiniz yaşamınızı. Ailesini atıp tutan pek çok genç, yaşlı gözlerle telefon başında evini, ailesini ne kadar sevdiğini, özlediğini fark edecek. Her minicik tatilde göçmen kuşlar gibi sürüler halinde evlerine uçacaklardır. Bu dönem bir başka tür ana kucağından kopmak oluyor. İlk yuva okuluna gidiş gibi, ilk yatılı okula gidiş gibi. Üniversitenin de, hele hele başka bir kentte ise, ilk günleri gerçekten zordur. Bu tür ayrılık acılarını insan yıllar geçse de unutamaz. O sıcacık kozadan birden sokağa atılmışlık duygusu. Herkes yabancı, her şey yabancı. Arkadaşı yok, aile yok. Üstüne üstlük her şeyi düşünmek ve yapmak gerek. Yemek pişirmekten, muhtardan ikametgah belgesini almaya kadar. Oysa daha düne kadar bunların varlığından bile haberdar değildiniz. Yemeğiniz pişer, odanız temizlenir, söküpleriniz dikilirdi. Gerekli evrakları babanız düzenlerdi. Arkadaş bulma diye bir derdiniz yoktu çünkü kendinizi bildiniz bileli arkadaşlar arasındaydınız. Her şeyinizi rahatlıkla konuşup paylaştığınız, birbirinizin içini dışını bildiğiniz yılların arkadaşları. Oysa şimdi... Evet, bu kadar bunalım edebiyatı yeter. Üniversite yıllarını yepyeni bir serüven olarak görmeye çalışarak işe koyulalım. Önünüzde yeni dostluklar edinme fırsatı var. Üstelik bunlar yurdun çeşitli kent ve okullarından geldiklerinden sizin için daha ilginç olacaklar. Çanakkale'den, Bursa'dan, Balıkesir'den, Muğla'dan arkadaşlarınız olması fena mı? Böylesi dostluklar ilerideki yıllarda sizin için yararlı olacaktır. İster gezi amacıyla olsun, ister iş amacıyla, ne kadar çok yerde dostunuz olursa her şey bir o kadar kolaylaşıp güzelleşecektir. Tabii sizin de aynı konukseverliği ve iş yardımlarını arkadaşlarınıza göstermeniz koşuluyla. Hiçbir zaman sadece alıcı olmayın. Bir şekilde yeri geldiğinde siz de dostlarınız için bir şeyler yapın. Siz de verin. Bu arada sadece verici olmak da doğru değil. O zaman da paspasa döndürürsünüz kendinizi. Hem alın hem verin sözün kısası. Evet, ne diyorduk? Üniversite yıllarını yepyeni bir serüvene dönüştürmek, yepyeni dostluklar edinmek ve yepyeni şeyler öğrenmek. Sakın paniğe kapılıp bu yılları sadece dersler, sınavlar, finaller haline dönüştürmeyin. Bu yıllarınıza paniksiz, sakin bir kafayla girin ve her gününüzü teker teker yaşayarak doldurun. Çünkü şunu bilin ki bu yıllar çok çabuk uçup gidecek ve sonra sorumluluklar başlayacaktır. Sizin altın yıllarınız bunlar. Ne lisede olduğu kadar aile baskısı var artık üzerinizde, ne de olsa uzaktasınız, ne de sorumluluk dönemi başlamış. İki aradaki bu oldukça bağımsız dönemi en güzel şekilde yaşayın. 4 yıllık bir zaman diliminin sadece 4 yıl olduğunun bilincinde olun ve sanki 400 yılmış gibi har vurup harman savurmayın. Peki nasıl yapacaksınız bunu? Küçük adımlar atarak, küçük ayrıntıları gözden kaçırmayarak. Şimdi yaşamınıza pırıltı katacak bu ayrıntılara sırayla bir göz atalım. Yurtlarda kalanlar. Kimi öğrenci talebe yurtlarında kalıyor, kimisi bir veya iki arkadaşıyla birleşip ev tutuyor, kimisi de bir akrabasının yanına yerleşiyor. Yurtlarda kalanların yapmaları gereken daha az. Çünkü bir ev döşer gibi eşya düşünmek zorunda değiller. Giysiler ve özel eşyaların yanı sıra yatak yorgan gibi eşyalar yeterli. Burada da her durumda olduğu gibi avantajlar ve dezavantajlar var. Yurtta kalıyorsanız avantajlarınız evde kalanlarla kıyaslanınca alışveriş ve yemek yapmak, faturaları banka saatlerine yetiştirmek veya telefon faturası için kuyrukta sinirden tepinerek beklemek zorunda kalmayacaksınız. Postacı sizi evde bulamadı diye ki çoğunlukla postacının geldiği saatte siz zaten okuldasınız, paketinize veya taahhütlü mektubunuzu alabilmek için bilmem neredeki postaneye gitmek zorunda kalmayacaksınız. Kısacası evin getirdiği bu tür ayrıntılarla uğraşmayacaksınız. Buna karşın özel yaşamınız kısıtlı olacak. Yaşam mekanınızı paylaşmak zorunda kalacaksınız. Yurt kurallarına titizlikle uymanız gerekecek ama bu o kadar da feci değil. Ve pek çok şeyi biraz gayretle daha yaşanır hale getirebilirsiniz. En önce madem bir yatağınız ve dolabınız var, onları elden geldiğince şirinleştirebilir, renkli ve matrak çarşaflar, dolabın içine asacağınız resim, fotoğraf ve posterlerle o köşeyi hemen sizin özel köşeniz haline dönüştürebilirsiniz. Yurtlardaki en büyük yakınma konusu temizlik. Üniversite bütçeleri kısıtlı olduğundan yeterli temizlik görevlisi yok. Bu nedenle yatakhaneler yeterince temiz değil deniliyor. Sizin yurtta da durum böyleyse, siz de güzelliklere meraklı biriyseniz, sizinle birlikte kalanlara bir öneride bulunabilirsiniz. Bir temizlik programı veya çizelgesi hazırlayıp iş bölümü yapabilirsiniz. Aranızda para toplayarak temizlik malzemeleri alıp belirli günlerde sırayla temizlik işlerini üstlenebilirsiniz. Sizler orada yaşıyorsunuz. Temiz ve düzenli bir konut hepiniz için moral kaynağı. Arkadaşlarınızı bu konuda ikna edebilirseniz, her birinizin haftada bir, en fazla 2 saat ayırmasıyla pırıl pırıl bir yatakhaneniz olacak demektir. Robert Lisesi'nde İngilizce öğretmenliği yapan Diana Özbal, Amerika Birleşik Devletleri'nde Massachusetts eyaletindeki bir deneme lisesinde bir yıllığına görev almış. Döndüğünde de orada gördüklerini bir yazıyla anlatmış. O deneme okulunda temizlik görevlisi yokmuş. Buradaki amaç, öğrencileri bu tür işlerin de neden önemli olduğunun bilincine vardırmakmış. Özbal diyor ki, kampüse ilk girdiğimde beni hayrete düşüren yerlerde en ufak bir kağıdın olmayışıydı. Gençler yerlere çöp atmıyorlardı. Bunun nedenini araştırınca kampüsün tüm temizlik işlerinin öğrenciler tarafından yapıldığını öğreniyor. Yatakhaneleri, bahçeleri, yemekhaneleri temizleyip değerli toplu tutanlar hep öğrencilermiş. Belli bir çizelge hazırlanmış ve her öğrencinin çalışacağı gün ve saat tespit edilmiş. Tabii temizliği yapan öğrenci olursa yere gofretin kağıdını veya çekirdek kabuklarını atar mı hiç? Hele de oraları daha dün kendisi süpürdüyse. Aynı durum yemekhaneler için de geçerliymiş. Herkes yemeğini bitirdikten sonra tepsisini götürüp gerekli yere bırakıyordu. Masaların üstünde bırakıp çıkanı görmedim diyor aynı öğretim görevlisi. Bunun nedeni de yine aynı. Masaları toplayanlar öğrenciler olduğundan bu işin ne kadar yorucu olduğunu görüyor, öğreniyor ve onun için de çok daha düşünceli davranıyorlarmış. Öğrencilerin fazla bir zamanını almayan bu çalışmalar, çevre temizliği ve başkalarını da düşünme bilincinin geliştirilmesinin yanı sıra bu tür işleri yapanlara saygı duymasını öğretiyormuş. Ne güzel bir uygulama. İşte sizin yurttakilerde de biraz heves varsa, koşullardan yakınıyorlarsa bu örneği neden sizler de uygulamayasınız? Yurtta bir diğerine saygılı olmak en önemli koşul. Belli saatlerden sonra gürültü etmemek, uyuyanları, çalışanları düşünmek, bir diğerinin eşyalarını izin almadan kullanmamak, bir arkadaş zor durumdaysa yardım etmek, birlikte yaşam kolaylaştıracak etkenler. Sonuç olarak evinizde uyguladığınız bir arada yaşama kurallarını düşünerek davranın. Akrabalarında kalanlar. Kimi gençlerimiz ise o kentte bulunan bir aile bireyinin, genelde anneanne veya babaanne ve dede veya hala, teyze gibi yakın akraba yanında kalıyor. Burada da işin artı yanı hiçbir ev sorumluluğunun olmaması. Odanız temizleniyor, yemeğiniz önünüze geliyor ve ev sorumluluğunuz yok. Buna karşın sizin o evin kurallarına uymanız gerekiyor. Ne de olsa ev onların evi. Böylesi durumlarda bir arkadaşınızın evine yatıya gitmişçesine dikkatli olun demiyoruz ama ona yakın bir tutum içine girmeniz gerek. Yemek saatlerinde sofrada bulunun. Yaşlı babaannenizin sizin için ikinci kez yemek ısıtmak zorunda kalması düşüncesizliktir sizin açınızdan. Eğer gecikecekseniz bir telefonla bunu eve vaktinde bildirin ve gelince de kendiniz mutfağa girip yemeğinizi ısıtın. Yiyin ve bulaşıkları yıkayıp kaldırın. Kendi yatağınızı kendiniz toplayın. Odanızı değerli toplu tutun ve evin içinde orada burada dağıntı bırakmayın. Sizi evlerine kabul ettiler diye onları ekstra işlerle cezalandırmanın alemi yok. Arkadaş çağırmadan önce izin alın. En azından haber verin. Müziğinizle onları rahatsız etmeyin. Kendi duyabileceğiniz biçimde dinleyin. Telefonda saatlerce konuşup onlara kabarık faturalar ödetmeyin. Bir yere gideceğiniz zaman haber verin. Gideceğiniz arkadaşınızın telefon numarasını bırakın ki gerekirse nerede olduğunuz bilinsin ve size ulaşabilsinler. Evde ekonomiye dikkat edin. Işıkları açık bırakmayın. Suları gereksiz yere akıtmayın. Televizyonu açıp sonra da karşısına geçip gazete okumaya dalmayın. İzlemiyorsanız kapatın. Gereksiz elektrik kullanmanın yanı sıra dinlemiyorsanız evde kuru gürültüye ne lüzum var? Ve ekstra krediler. Diyelim bir tatil günündesiniz. Dersler de fazla değil. Tabii ki gezip tozmak hakkınız ama arada sırada bir yarım saatçiyi ayırıp evdeki herhangi bir işe yardım ederseniz, örneğin halacığım mektupları postalamaya gidiyorum. Çarşıdan veya temizleyiciden alınacak bir şey var mı? Veya anneanne bugün sofra kurmak ve bulaşıklar benden. Sen dinlen. Ekstra, ekstra kredi. Dedeciğim şu ara boşum. İstersen gazetedeki o pehlivan tefrikasını sana ben okuyayım da anneannem de işlerine baksın. Böylesine düşünceli bir genci kim evinde istemez ki? Siz böyle olunca onlar da sizin bir dediğiniz iki etmeyecek. Bu arada da Bol tarafından izinler koparabileceksiniz. Kısacası yaşam kaymak gibi akıp gidecek. Bir sıkıntınız, sorununuz olduğunda kendi kendinize surat asmayıp onlara söyleyin. Çünkü özellikle bu tür akrabalar sizi üzgün görünce hemen acaba bir şey mi alındı, bizlerden memnun değil mi diye düşünürler. Hele de ilk günler. Sorunlarınızı paylaşın. Onların sorunlarıyla da ilgili olun. Ve son bir pırıltı. Arada sırada eve bir demet moral çiçeği veya onların çok sevdiği bir meyve veya tatlıdan azıcık da olsa getirin. Önemli olan düşünülmektir ve bu küçücük armağanlar onları bir mutlu edecektir ki. Tabii bir de madalyonun öbür yüzü var. Bazı gençlerimiz iyi niyetli olmalarına karşın büyüklerle anlaşamıyorlar. Sorumsuz, kaba ve saygısız gençlerden söz etmiyoruz burada. Görevlerini yerine getirmeyen, girdiği çıktığı saat belli olmayan, saatlerle evdekileri acaba nerede kuşkusu içinde bekleten gençler de oluyor ne yazık ki. Evden anne ve babalarından ayrı oldukları için canlarının istediği gibi davranabileceklerini sanan bu gençler en kısa sürede kapının önüne koyuluverirler. Hiç kimse, en sevecen anneanne bile bu tür davranışlara katlanamaz. Ayrıca katlanmak zorunda da değil. Ama zaten sözüne ettiğimiz konu bu değil. Dikkatli ve uyumlu gençlerin de bazen aile büyükleriyle geçinememe durumu var. Bu büyüklerin kimi abartılı bir sorumluluk duygusu içine girerek gence nefes bile aldırmıyor adeta. Konsere gitme çok kalabalık oluyor. Ya yangın çıkarsa, ya ezilirsen veya bak saat 6 oldu. Nerelerdeydin? Her gün 5.30'da geliyordun. Bugün niye böyle geciktin? Meraktan öldüm diyerek bir hışım karşılıyorlar. Trafik sıkışıklığını, okulda dersin uzayabileceğini düşünerek bir süre gecikme payı vermeden ve sakin sakin soracaklarına gencin üstüne suçlamalarla atlayanlar da oluyor. Bir de onların genç olduklarını göz önüne almadan evlerine davet edip sonra da gençlerin kendileri gibi yaşamasını bekleyen akrabalar var. Arkadaş çağırma, kafamız şişiyor. Hem bu saatte arkadaş da neymiş, yat uyu. Yine mi telefon? Kimdi o arayan? Bak sana söylüyorum, bir daha ararlarsa ağızlarının payını veririm. Dingonun ahırı mı burası? Yine mi tişört aldın? Hiç babanı düşünmüyorsun. Adamcağız gece gündüz çalışıyor sen okuyasın diye. Sense parayı çarçur ediyorsun. Aslında bütün bunlar iyi niyetle yapılıyor. Size kötülük olsun diye değil. Çalışasınız, uyuyasınız, paranız tükenmesin diye ama yine de bu tür konuşmalar ve davranışlar o genci mutsuz etmeye yetip de artıyor. Genç bir insanı anlamayan veya anlamaya çalışmayan, hoşgörü ve azıcık esnekliği olmayan kişiler aslında bu tür uyarıları hiç yapmamalılar. Peki böyle bir durumda siz nasıl davranacaksınız? Önce siz siz olun, saygısızlık yapmayın. Sakin ve nazik bir biçimde sabırla açıklamalar yapın. Geciktiyseniz neden geciktiğinizi ve ileride bu tür gecikmeler yine olacağından merak etmemelerini, büyük bir gecikme olacaksa telefonla arayıp haber vereceğinizi bildirin. Arkadaşlarınızın sohbet için değil, dersler için de aradıklarını, bu görüşmeleri yapmanız gerektiğini, ayrıca her arkadaş çağırdığınızda bunun eğlence değil, birlikte ders çalışmak için de olduğunu ve eğer telefonda arkadaşlarınızı paylaşacak olurlarsa çok çok mahcup olacağınızı yine sabırla ve sakin bir ses tonuyla anlatın. Tişörtü kendi harçlığınızla aldığınızı ve harçlığınızı babanızın saptayarak bu tür alışverişler için size verdiğini, sizin de o bütçe içinde kaldığınızı yine güzel güzel anlatın. Bazı büyükler yeteneklidirler, sizi şaşırtabilirler. Gençlerden uzak kalmış olanlar onlara nasıl davranılacağını bilmediklerinden, ayrıca bir de sorumluluk yüklendiklerinden böyle paniğe kapılıp aşırı davranışlar içine girerler. Ama esneklikleri varsa sizin bu açıklamalarınızı dinleyince rahatlayacaklar. Hele de davranışlarınızın sözlerinize uyduğunu görünce yavaş yavaş onlar da sakinleşecek ve sizin yaşam biçiminizi ve temponuzu benimseyeceklerdir. İşte bu noktada eğitme işi siz gençlere düşüyor. Kızlarıma bir şeyler öğretmeye çalışırken ben de onlardan pek çok şey öğrendim. Gerçekten öğrendim. Onun için sabırsız olmayın, anlatın, açıklayın ve bir anlamda eğitin büyüklerinizi. Onlar ne okul ve ders saatlerini biliyorlar, ne bilgisayar ödevinin laboratuvarda sıraya girilerek yapıldığını, ne de okul otobüslerinin kampüsten belli saatlerde kalktığını, gecikenin yarım veya bir saat sonraki otobüsü beklemesi gerektiğini. Onun için büyüklere bir fırsat verin, anlatın, açıklayın. Giyiminiz bile onları etkileyecektir. Bu gençler de pek pasaklılar. Ayaklarında doğru dürüst bir iskarpin görmek mümkün değil efendim. Varsa yoksa o çirkin lastik pabuçlar diye komşularına dert yanan anneannenizin, sizinle birlikteliğinin ilk yılı sonunda pazara ayağında Adidas lastiklerle gidip geldiğini ve hay Allah senden razı olsun, dünya varmış ayol dediğini de duyabilirsiniz. Örneğin bir başka anneanne, telekart kullanan torununun durup durup "öyle büyük kolaylık ki anneanne" demesi üzerine telekarta özenmiş ama makinalarla arasının iyi olmadığını söyleyerek bir türlü bankaya başvuramıyormuş. "Ben beceremem ki" diyormuş. Sonunda torunu "ben sana öğreteceğim, bak ne kadar memnun kalacaksın" diyerek önüne düşmüş ve anneanneye bir telekart almışlar. Şimdi o da telekartın kolaylıklarını kabur gününde arkadaşlarına anlatıyormuş. Tabii bu arada onu eğiten torununu övmeden de kapatmıyormuş konuyu. Böylece onlar size sevgi dolu bir ev verirken sizler de onlara ufak tefek yeniliklerle gençliğinizi aşılamış olacaksınız. Bunlar yetenekli büyükler, bir de yeteneksizler var. Tüm denemeleriniz, iyi niyetli davranışlarınıza karşın hala aynı tutumda olanlarla başınız dertte demektir. Burada yapılacak, eğer her şeyi denediyseniz ve sizi gerçekten mutsuz ediyorlarsa, ilk yılı idare etmeye bakın çünkü yıl ortasında ne yurtta yer bulabilirsiniz ne de ev. Ayrıca derslerde tam hızını almış giderken taşınmalara ve ev aramalara vaktiniz olmayacaktır. Yıl sonu geldiğinde de oradan ayrılın ve yeni bir düzen kurmaya bakın. Bu arada büyüklerle olan sorununuz acil değilse, evinize gittiğinizde anne babanızla yüz yüze konuşarak anlatın. Telefonda meseleyi tam olarak anlatamayacak, onları da telaşlandırmış olacaksınız. Üstelik yıl ortasında onların elinden pek bir şey gelmeyecektir. Durumu mektupla da anlatabilirsiniz ama yine de karşı karşıya oturup her şeyi rahatça konuşmak en iyisi. Böylece onlar da ertesi yıl için yeni düzen hazırlıkları içine gireceklerdir. Bu arada oturduğunuz evde her şeye karşı nazik olmayı elden bırakmayın. Evi olaysız terk ederseniz iyi olur. Çünkü araya zaman girince olaylar unutuluyor ama kırıcı sözler kolay kolay unutulmuyor. Zaten bir yığın dersiniz var. Odanıza kapanıp kendinize derslerinize verin evdeyken. Dışarıda da zaten başka bir dünya içindesiniz. Arkadaşlarınız var, onlarla gezin. Güvendiğiniz arkadaşınızla dertleşin. Böylece bu olumsuz durumu en aza indirmeye gayret edin. Ve ertesi yıl ya yurda ya da bir arkadaşla eve çıkın. Anlaşabilseydiniz iyiydi ama anlaşamıyorsanız o güzelim yılları saçma sapan nedenlerle mutsuzluğa dönüştürmenin hiç mi hiç alemi yok.